Ayrım 6.
Sanki yeşil bir funda denizinin üzerinde beyaz bir kuğu yüzüyormuş gibi oluyordu. Kendi kendime, bak hele, bölge sekreteri bize nasıl bir moda getirmiş. Allah'ın dağında, kırında çırılçıplak dolaşmak, üstelik o sıska ihtiyarı bile baştan çıkarmış diye düşündüm. O kalbur suratlı delikanlı beni onlara doğru götürdü. Sekreteri gösterdi. Ben hemen yaklaştım. Biçme makinesinin yanında yürüyerek kendimi takdim ettim. Onunla tanışmak için bölge komiserliğine gitmek üzere yola koyulduğumu söyledim. Bunun üzerine gülerek atları durdurdu. Gel yanıma otur. Atları sen idare et. Bir taraftan biçeriz, bir taraftan da birbirimizle tanışırız. Olmaz mı arkadaş Nagulnov? Dedim. Ben de atları süren delikanlıyı yerinden indirdim. Onun yerine geçtim. Atları sürmeye başladım. Senin anlayacağın, tanışıncaya kadar bir baştan bir başa tam 4 defa gidip geldik. Aslan gibi delikanlıymış vallahi. Biz öyle sekreter görmedik daha. Bakın size bizim Stavropol'de nasıl çalıştığımızı göstereyim, diyordu. Sizler daha çok gösterişe, giyime meraklısınız. Bizimkiler ise bir tarlayı biçmeye kalkıştılar mı tam biçiyorlar. Sizden 1000 kat daha iyi çalışıyorlar, deyip gülüyordu. Bunun üzerine ben de, hele dur bakalım, kim kimden daha iyi çalışıyormuş, görürüz. Halep oradaysa, arşım burada, dedim. Bana her konuda birçok soru sordu. Sonra, sen evine dön arkadaş Nagulnov, yakında size de uğrarım, dedi. Razmyotnov heyecanla, başka ne dedi, diye sordu. Başka pek önemli bir şey söylemedi. Ha, evet. Bir de Hoprov'u sordu. Faal bir adam olup olmadığını. Faal adam olmak nerede, o nerede? Adamı bir işe sürmek için ter dökerdik, dedim. Peki o ne dedi? Ne desin? Adamı niçin öldürdüler? Üstelik ne diye karısıyla beraber canına kıydılar diye sordu. Ben ne bileyim? Kulaklar kim bilir neden öldürmüşlerdir. Belki de işlerine gelmiyordu yaptıkları. Onlar da adamı temizleyiverdiler. Peki buna bir şey demedi mi? Sadece ağzına ekşi bir şey almış gibi dudaklarını hareket ettirdi. Sonra öksürdü. Mırıldanıp mırıldanmadığını pek anlayamadım. Sadece "Hmm," dediğini işittim. Ama şöyle akla uygun hiçbir şey söylemedim. Peki Hoprov'la karısının öldürüldüğünü nereden işitmiş? Ben ne bileyim. Herhalde GPU'da haber vermişlerdir. Başka türlü olmasına imkan yok. Razmyotnov hiçbir şey söylemeden bir sigara daha yaktı. Öyle bir düşünceye dalmıştı ki Nagulnov'u niçin ziyaret ettiğini bile unuttu. Giderken Makar'ın gözlerinin içine bakarak gülümsüyordu. Şimdi aklım başıma geldi. Yarın erkenden birinci ekiple beraber çalışmaya gideceğim. Benim için hiç endişe etme Makar. Tarlada otları yolarken sırtım ağrıyıncaya kadar çalışacağım. Ama sen de pazar günü önüme yarım litre vodka koyacaksın. Bunu unutma. İstediğin vodka olsun. Bu yolma işini becerir. İyi çalışırsan vodkayı beraber içeriz. Yalnız yarın erkenden yola çık. Çalışmak nasılmış kadınlara göster. Onlara örnek ol. Makar bunu söyledikten sonra haydi güle güle, başarılar deyip yeniden kitabına daldı. Vakit gece yarısına yaklaşırken köye yayılmış olan derin sessizlikte Şukar Dede ile birlikte yine ilk horoz seslerini büyük bir ciddiyet içinde dinleyerek her birinin ötüşü üzerine ayrı ayrı düşünceler ileri sürdüler. Şukar kutsal bir ses duyuyormuş gibi heyecan içinde fısıldayarak "Mabette ilahi okuyan bir koro gibi." diyordu. Makar ise lambanın is tutmuş camına düşünceli bir tavırla bakarak düşüncesini belirtiyordu. Bir süvari alayında emirler veriliyormuş gibi. Böylece ikisine de başka eğlencelere hiç benzemeyen tuhaf bir eğlence çıkmıştı. Bu eğlence yüzünden Makar kısa süre sonra az kalsın hayatından olacaktı. 5. Bölüm. Davidov ekiple birlikte çalışmaya giderken onu yalnız Razmyotnov geçiriyordu. Hava çok güzeldi. Toprakları sürecek olanlara kolhozun ambarından yiyecek verilmişti. Ekiptekilerin aileleri de onlara biraz çamaşırla bir iki parça giyim eşyası getirmişlerdi. Davidov derileri çatlamış, rengi kızıla çalan eski çizmeler geçirdiği ayaklarını aşağı doğru sarkıtarak arabanın üstüne oturmuştu. İhtiyar bir adam gibi hafifçe kambur duruyor, kayıtsız bir tavırla çevresine bakınıyordu. Omzuna aldığı ceketinin altından kürek kemikleri sivri sivri görünüyordu. Uzun süredir tıraş olmamıştı. Gür siyah saçları arkaya doğru ittiği kasketinin altından esmer kalın ensesine, ceketinin yağlı yakasına doğru kıvır kıvır iniyordu. Halinde hiç de hoş olmayan, aynı zamanda insanda acıma duygusu uyandıran bir gariplik vardı. Razmiyetnov ona bakarken büyük bir acı duymuş gibi yüzünü buruşturarak, ''Şu Luşka adamı ne hale getirdi? Allah belasını versin o karının, mahvetti oğlanı. Hem de ne çocuktu. Şimdi ise insan suratına bile bakamıyor. Aşk dediğin işte erkeği böyle berbat eder. Eskiden yüzüne bakılır adamdı, şimdi muşmulaya döndü.'' diye düşünüyordu. Bir başkası belki başka türlü düşünürdü ama Razmiyetnov aşkın bir erkeği ne hale getirdiğini çok iyi biliyordu. Hem de kendi başından geçmiş olaylardan. Birden aklına Marina Poyarkova geldi. Sonra hayatında gelip geçmiş başka olayları da hatırladı. Hüzünle içini çektiyse de hemen sonra neşeli bir tavır takınarak gülümsedi. O gün olup bitenleri öğrenmek için köy meclisi binasına yollandı. Yolda Makar Nagunov'la karşılaştı. Makar her zamanki gibi bir askere yakışır şekilde dimdik, gösterişe varan bir tavırla, aynı zamanda çok resmi bir ifadeyle hiç konuşmadan Razmiyetnov'a elini uzattı. Sonra yolun öbür tarafına doğru uzaklaşan arabayı başıyla işaret ederek, ''Arkadaş Davidov'un ne hale geldiğini gördün değil mi?'' diye sordu. Razmiyetnov bu sözlerdeki imayı anlamazlığa gelerek, ''Evet, son zamanlarda biraz zayıfladı.'' dedi. Ben de onun durumundayken her gün biraz daha zayıflıyordum. O ise büsbütün dayanıksızmış, zayıf adammış vesselam. Neredeyse göçüp gidecek. Benim evde otururken bu karının ne mal olduğunu pekala görmüştü. Onun gözleri önünde bu yuva düşmanı karıyla kaç kere tartıştığımı, kavga ettiğimi gördü. Öyle olduğu halde sen gel karıya tutul. Hem de ne tutulma. Biraz önce ona bakarken inan olsun içim kan ağladı. Zayıflamış, herkese karşı suçluymuş gibi bir tavır takınmış. Gözler hep oraya buraya gidiyor. Zavallının ayağında poturları nasıl düşmeden durabiliyor vallahi bilmiyorum. Göz göre göre gidecek oğlan. O benim eski karıyı daha kışın kulaklarla ve sevgili yırtık Timoşka'sı ile birlikte soğuk bölgelere kovmalıydık. Belki orada karların arasında ateşi azıcık sönerdi. Hayret! Ben meseleyi bilmiyorsun sanıyordum. Ben mi bilmiyorum? Heh, herkes biliyor da ben mi bilmeyeceğim? Benim gözlerim kör mü? Hem bana ne? Allah belasını versin. Kiminle isterse yatsın. Ama yılan karı Davidov'a elini süremez. Benim sevgili arkadaşımı mahvedemez. İşte benim için şu anda mesele bu. Sen de Davidov'u uyarsaydın. Neden sustun sanki? Ona öğüt vermek bana mı düşerdi? Azıcık ayıp olurdu. Belki de karıyı kıskandığım için öyle söylediğimi sanırdı. Ya da kim bilir aklına neler gelirdi. Ama sen bu işte taraf tutmayan bir insandın. Sen ne diye sustun? Niçin onunla ciddi konuşup başına bunların geleceğini söylemedin? Razmiyetnov, yani onu azarlamalı mıydım? Diye sordu. Öyle kendini bırakmaya devam ederse azarı başka yerden işitecek. Ama seninle bana düşen bir başka ödev var, Andrei. İkimiz de onu arkadaşça uyarmalıyız. Artık daha fazla bekleyemeyiz. Luşka öyle bir yılandır ki, oğlan onunla kalırsa dünya ihtilaline kadar yaşamak şöyle dursun, bugünden nalları diker. Ya tez vereme yakalanır ya da frengi gibi bir Allah'ın belası hastalığa tutulur. Emin ol öyle olacak. Ben o karıdan kurtulduğum vakit sanki dünyaya yeniden gelmiş gibi oldum. Artık zührevi hastalığa yakalanırım diye korkmuyorum. İngilizceyi de pekala öğreniyorum. Üstelik bu dili öğretmensiz, kendi aklımı çalıştırarak bellemeye çalışıyorum. Parti işlerini de düzene koydum. Başka işler olursa onları da seve seve yapıyorum. Yani senin anlayacağın bekar adam durumuna girince elim kolum serbest kaldı. Kafam da dinç oldu. Oysa onunla yaşarken vodka içmediğim halde her gün sarhoş gibiydim kardeşim. Bizim gibi ihtilalciler için karı dediğin tıpkı esrara benzer. Halkı uyuşturan bir nesne. Ben olsam bunu parti tüzüğüne altın harflerle yazardım. Her partili, her gerçek komünist ya da komünistlere yakınlık besleyen her insan bu büyük gerçeği her akşam yatağa yatmadan her sabah da aç karnına 3 defa okusun diye yazardım. O zaman bir tek kişi bile bizim sevgili arkadaşımız Davidov'un bugün bulunduğu duruma düşmezdi. Hatırlasana Andrei, kaç erkek hayatta bu Allah'ın belası karıların yüzünden ne acılar çekmiştir. Bunlar gurur verir mi yani? Karıların yüzünden ne paralar gitmiş, kaç kişi kendini içkiye vermiştir. Aslında çok iyi çocuklar olan kim bilir kaç delikanlı, karıları işe karışınca parti ileri gelenlerinden azar işitmişlerdir. Hele kadın yüzünden cezaevine düşenleri bir düşün, tüylerin ürperir vallahi. Razmiyetnov düşüncelere daldı. Bir süre hiç konuşmadan yürüdüler. Sonra da hayatları boyunca karşılaştıkları kadınlardan, yakın ya da uzak anılardan söz etmeye başladılar. Makarna Gunov sanki askerlerle birlikte yürüyüşe çıkmış gibi omuzlarını gererek yürüyordu. Ayaklarını sağlam bir şekilde yere vuruyor, sert adımlar atıyordu. Burun delikleri hafifçe kabarmış, ince dudakları kısılmıştı. Her haliyle dokunulmazlığı olan bir insan görünümündeydi. Razmiyetnov ise yürürken ya gülümsüyor, ya elini kolunu sallıyor, ya kıvrık bıyığının ucunu vuruyor, şu ya da bu kadını hatırladığı zaman da kedi gibi gözlerini kısıyor, iyi cins bir vodkayı yudumluyormuşçasına memnun içini çekiyordu. Arada bir susuyor, sonra konuştuklarıyla hiç ilgisi olmadığı halde, ''Allah Allah, ne kadındı o, ne kadın, işte o kadın kadındı, hay Allah kahretsin.'' diye söyleniyordu. Gremye Çilok, dönemecin ardında kalmış, Davidov ise göz alabildiğine uzanan bozkırda kaybolmuştu. Davidov, henüz kurumamış olan kara topraktan yükselen baygın ot kokusunu içine derin derin çekerek, ta uzaklarda görünen mezarlara, kurganlara uzun uzun bakıyordu. Uzaklarda mora çalan kabarık kurganlar, nedense ona bir an için Baltık Denizi'nin fırtınada kabaran dalgalarını düşündürmüştü. Birden benliğini dolduran tatlı hüznü yenemedi. Derin derin içini çekti. Sonra nemlenen gözlerini öbür tarafa çevirdi. Dalgın bakışları gökte belli belirsiz görünen bir noktaya takılmıştı. Kurganlarda yaşayan siyah bir bozkır kartalı, ta yükseklerde, yalnızlığının ihtişamı içinde yuvarlaklar çizerek belirsizce, yavaş yavaş alçalıyordu. İyice açılmış geniş, gergin, hareketsiz kanatları, onu bulutların altında pek rahat götürüyor, karşıdan gelen rüzgar kuvvetli kemikli göğsündeki pırıl pırıl tüyleri yalıyordu. Dönerken hafifçe eğilerek doğuya yöneldiği zaman ışınlar hem aşağıdan hem de karşıdan geliyor. O zaman Davidov kartalın kanatlarındaki beyaz tüylerin arasında bir takım kıvılcımların yanıp söndüğünü görür gibi oluyordu. Uçsuz bucaksız step, çok eski çağlardan kalma mavi bir sise bürünmüş mezarlar. Göklerde siyah bir kartal, rüzgarın altında hafif bir hışırtıyla toprağa uzanan otlar. Davidov kendisini bu uçsuz bucaksız, bitmek bilmeyen topraklarda küçücük, tek başına bırakılmış, kaybolmuş hissediyor, hüzünle sonsuzluğa, insanın yüreğinde bir gariplik yaratan bozkıra bakıyordu. Lüşka'ya karşı olan sevgisi de, ayrılığın verdiği acı da, onunla tekrar görüşmek için beslediği arzunun gerçekleşmemesi de, şimdi ona öylesine değmez, o kadar önemsiz, aynı zamanda anlamsız görünüyordu ki, sanki bütün canlıların dünyasından koparılmış, yapayalnız kalmıştı. Bu duygu, bütün varlığını ezen bir ağırlık halini almıştı. Çok eskiden, gemide geceleri gözcü olarak beklemek zorunda bulunduğu anlarda da, buna benzer bir duyguya kapıldığı olmuştu. Ama bütün bunlar ne kadar da gerilerde kalmıştı. Sanki bütün olup bitenler yarı unutulmuş eski bir rüyaydı. Güneş şimdi daha çok ısıtıyor, yumuşak güney rüzgarı daha hızlı esiyordu. Davidov başını eğdi. Farkında olmadan uykuya daldı. Bozkır'ın artık kullanılmayan eğri büğrü yolunda giden arabanın içinde vücudu hafif hafif sallanıyordu. Talihine bindiği arabanın atları zayıftı. Arabayı pek konuşkan sayılmayan, köyde de herkesçe azıcık saf bir adam olarak tanınan yaşlı kolhozcu Ivan Arjanov kullanıyordu. İhtiyar bakım için kendisine verilen atlara çok acıyordu. Bu yüzden onları ekibin çalıştığı tarlaya kadar pek yavaş sürüyor, hayvanlar da aynı şekilde ağır ağır tek düze adımlarla gidiyorlardı. Davidov yarı yolda bir ara uykusundan uyandı. Kendini tutamayarak soğuk bir tavırla sordu. ''Ne o Ivan amca? Panayır'a çömlek mi götürüyorsun? Hayvanlara kırbaç vurmaktan korkuyor musun yoksa? Yolun başından beri neden hep adım adım gidiyoruz?'' Arjanov başını öbür tarafa çevirip uzun süre sustu. Sonra gıcırtılı bir sesle karşılık verdi. Ben arabama ne çeşit bir çömlek yüklediğimi biliyorum. Ama sen kolhoz başkanı da olsan, hiç sebep yokken hayvanları dört nala kaldırmaya zorlayamazsın beni. Bunu kafana koy. Sana boş yere hayvanları dört nala kaldır diyen kim? Ama hiç olmazsa tırısa kaldır azıcık. Arabanda hazine götürmüyorsun ya, boş gittiğini farz et, olur biter. Doğrusu da bu. Arjanov uzun süre sustuktan sonra, hayvan ne zaman rahvan gideceğini, ne zaman tırısa kalkacağını kendi bilir, dedi. Davidov gerçekten öfkelenmeye başlamıştı. Artık kızgınlığını saklamaya gerekli görmeden, ''Bak hele!'' diye bağırdı. ''Peki senin ödevin nedir? Bu dizginleri sana ne diye teslim ettiler? Seni arabamın önüne ne diye oturttular? Ver bakayım şu dizginleri bana!'' Arjanov bu sefer daha istekli bir tavırla karşılık verdi. ''Bu dizginleri bana, atları idare edeyim diye verdiler. Hayvanlar gereken yere gitsinler diye. Ama eğer yanında oturduğum için rahatsız oluyor, bu yeri işgal ettiğime kızıyorsan, arabadan iner, yanında yaya yürürüm. Ama gene de dizginleri sana vermem. Bunu böylece bil. Anladın mı?'' Davidov inatçılık ederek ona bakmak bile istemeyen arabacısının yüzünü görmek istiyordu ama çabası boşa gidiyordu. ''Neden vermeyecekmişsin bana dizginleri?'' dedi. ''Sen kendi dizginlerini benim elime teslim eder misin?'' Davidov adamın neyi kastettiğini ilk anda anlayamadı. ''Hangi dizginleri?'' diye sordu. ''Bir de hangileri diye soruyorsun. Sen bizim kolozun bütün dizginlerini elinde tutuyorsun. Millet bizim malımızı, mülkümüzü, kolozumuzu iyi idare edilsin diye sana güvenmiş, dizginleri eline vermiş. Şimdi sen tutup bana o dizginleri verir misin? Vermezsin tabii. İçinden öyle şey olmaz amca!'' dersin. ''Ben de öyleyim işte. Bak ben senin elindeki dizginleri istiyor muyum hiç?'' Sen de benimkileri isteme. Davidov neşeyle güldü. Biraz önceki öfkesinden eser bile kalmamıştı. Peki, diyelim ki köyde yangın çıktı. Sen bir fıçı suyu götürürken de böylesine adamı çileden çıkaracak şekilde ağır ağır mı gidersin gene? Bu sefer adamın vereceği cevabı merakla bekliyordu. Benim gibileri fıçıyla yangın söndürmeye göndermezler. İşte o zaman Davidov, Arjanov'a yan yan bakarken onun rüzgarın kuruttuğu, çatlattığı çenesinin üst tarafında gizli bir gülümseyişin hafif kırışıklıklarını fark etti. Peki sence kimleri gönderirler yangına? Makar Nagulnov'la senin gibileri. O neden? Çünkü köyde ikinizden başka dört nala giden yok. Yaşamınız da öyle, hep dolu dizgin. Davidov ellerini dizlerine vurup başını arkaya doğru atarak kahkahalarla gülmeye başladı. Demek gerçekten bir yangın patlak verirse benimle Makar'dan başka bu yangını söndürecek yok, öyle mi? Diye sorarken hep gülüyordu. Hayır, ben öyle bir şey demedim ki. Sizin işiniz sadece su taşımak, atları tozu dumana katarak ter içinde sürmek. Yangını söndürmeye gelince onu bizler kolhozcular söndürürüz elbet. Kimimiz kovayla, kimimiz bakraçla, kimimiz baltayla. Yangını söndürme işinde de Razmiyotnov emir verir. Ondan başka emir verecek yoktur. Davidov hayretle, bak hele, bir de bu adama saf diyorlar, diye düşündü. Bir an sustu. Sonra, peki yangın söndürme işinde herkese emir vermeyi neden Razmiyotnov'a uygun gördün, dedi. Arjanov artık açıktan açığa hafifçe gülerek, bak sen akıllı adamsın ama buluşların zayıf, dedi. Kim nasıl yaşıyorsa yangın çıkınca ona göre, daha doğrusu yaratılışına göre ödev vermeli. Bak sen de Makar'da dört nala yaşıyorsunuz. Ne gece ne gündüz rahat ediyorsunuz. Başkalarına da rahat verdiğiniz yok. Demek su taşıma ödevi en çevik, en hızlı olan ikinize verilmeli. Susuz yangını söndüremezsin değil mi? Doğru değil mi söylediğim? Andriyushka Razmiyotnov'a gelince o tırıs gider, azıcık korkaktır. Ne başkasının önüne geçer, ne de başkasından geri kalır. Onu ileri sürmek istersen kırbacı bir parçacık göstermen gerekir. Demek böyle biri bir de ataman ünvanına sahip olursa yangında ne yapar? Elleri ceplerinde, ona buna emir verir. Patırtı gürültü eder. Saçma sapan işler çıkarır. Adamın ayağını dolaştırır. Bize gelince biz halkız kardeşim. Biz yavaş yaşarız. Adımlarımızı sürüyerek gittiğimiz sürece her işimiz rast gider. Öyle fazla aceleye gelemeyiz. Yangın söndürme gibi işlerde de acelesiz, patırtıya kapılmadan iş yapmak gerekir. Davidov Arjanov'un sırtına vurarak onu kendine doğru çevirdi. O zaman ta yakınında kurnaz kurnaz gülümseyen gözlerini, candan bir ifade taşıyan şefkatli, sakallı yüzünü gördü. Bunun üzerine kendi de hafifçe gülümseyerek, "Meğer sen ne kart almışsın İvan amca," dedi. İhtiyar neşeyle karşılık verdi. "Sen de kartalsın Davidov, hem de öyle en sona kalan kartallardan değil." Atlar yine rahvan gidiyorlardı. Ama Davidov artık hiçbir çabasının işe yaramayacağını anladığı için Arjanov'a acele etmesini söylemekten vazgeçti. Arada bir arabadan atlıyor, yürüyor, sonra tekrar biniyordu. Kolhoz işlerinden ve başka konulardan söz açmışlardı. Davidov konuştukça arabacının hiç de aklı kıt bir insan olmadığı kanısına varıyordu. İhtiyar her konuda mantıklı, akla uygun şekilde konuşuyordu. Gene de her olayı kendisine özgü, acayip bir açıdan ele alıyor, başkasına göre alışılmamış bir ölçüye vuruyordu. Tarlada çalışan ekibin kampı ile onun yanındaki kamp mutfağının incecik bir çizgi halinde kıvrıla büküle göklere yükselen dumanı görününce Davidov, "Şimdi bana doğru söyle İvan amca, sen bütün hayatın boyunca atlarını böyle adım adım mı sürdün?" diye sordu. "Öyle ya, neden bana atlarını daima böyle yavaş sürdüğünü, sende böyle bir özellik olduğunu söylemedin, bunu bilseydim seninle yola çıkmazdım. Ne diye kendimi kötüleyeyim, işte atları nasıl sürdüğümü gördün, bir defa arabama bindin ya, artık bir daha binmek istemezsin." Davidov gülümseyerek, "Peki acele etmekten niçin bu kadar korkuyorsun?" diye sordu. Arjanov buna doğrudan doğruya karşılık verecek yerde bambaşka bir olaydan söz açtı. "Eskiden bir komşum vardı. Marangozdu. Sarhoşun biriydi. 10 parmağında 10 marifet vardı. Ustanın ustasıydı. Ama sarhoştu. Kendini tutar tutar sonra günün birinde birazcık vodka kokusu duydu mu zıvanadan çıkar, artık bir ay ne yaptığını bilemez, elinde ne var ne yoksa hepsini içkiye verirdi. Sonunda 5 parasız kaldı." Ne olacak?" "Hiç işte. Oğluna bak, ağzına içki komaz." "Canım bana hikaye anlatma. Ne demek istiyorsan onu söyle. Dost doğru konuş." "Daha uygun söz bulamıyorum ki oğlum. Bak benim babam müthiş bir avcıydı. Hele ata binişi görülmeye değerdi. Askerlikte at yarışları oldu mu birinciliği hep o alırdı. Atla giderken kılıç savurmakta üstüne yoktu. Askerlikten dönünce köylerde ne kadar at yarışı varsa hepsine katılmaya, her yıl ödülleri kazanmaya başladı. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Benim öz babamdı ama zararlı insandı. Allah taksiratını affetsin. Herkese meydan okuyan, her şeye atılan bir kazaktı. Bazen sabahları bir de bakardık ki çivi kızdırmış, onunla bıyıklarını kıvırıyor. Halka gösteriş yapmaya bayılırdı, özellikle kadınların karşısında. Hele ata bindi mi artık kimse tutamazdı onu. Allah böylesini kimseye göstermesin. Söz gelimi, diyelim bir iş için kasabaya gidecek değil mi? Emektar atını ağıldan çıkarır, eğer vurur, olduğu yerden sırtına fırlayıverirdi. Hayvanı avluda bir koşturur, sonra tozu dumana katarak parmaklığın üstünden uçup giderdi. Ömrü boyunca hayvanı bir defa olsun tırısla ya da rahvan sürmedi.